بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Allah nasip ederse En'am suresinin 42. ayetinden itibaren anlamaya çalışacağız. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ. Ya Muhammed, senden önceki toplumlara da elçi gönderdik. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَى. Onları bir kısım baskılar altında da bulundurduk. Elçi geldikten sonra baskılar oldu. Vettarra ve sıkıntılar da yaşadılar. Bu baskı ve sıkıntıların sebebi şu: لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ. Belki tadarruda bulundurlar. Bu tadarru kelimesi Arap dilinde dır'a, bu ineğin süt dolu memesi. Şimdi ineğin bir şeyini, yeni yavruladığı danayı düşünün. Onun oradan başka yiyecek bir kaynağı olmaz. Sadece oradan beslenebilir, değil mi? Başka yerden beslenemez. Onun süt emme arzusu, orada gösterdiği davranışlar, her taraf, hiçbir taraftan herhangi bir şey beklemiyor. Sadece oradan bekliyor. İşte o kelimeden alınmıştır tadarru. Bizim de Allah'a inanıp güvenen kişinin de yardım alacağı, destek alacağı tek kaynak orasıdır. Onun için İyyâke nestaîn deriz. Yani Allah-u Teala başkalarını da bize destekçi verecekse kendi emri, yani son onay oradan geçer. Çünkü Allah'ın onayı olmadan hiçbir şey yapılamaz. Onun için Allah bizi, hepimizi, yani bu Resul gönderdiği topluluklar, hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki asıl Resul budur, değil mi? Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in anlaştırmaya başladığı toplumlarda da olur o. Bir takım baskılar görürsünüz. Çünkü birilerinin menfaatine dokunursunuz. O baskılar size bazen zarar şeklinde de yansır. Zararlar da olur. Şimdi bu da Allah-u Teala'nın bizi imtihanı. لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ. Belki tadarruda bulunurlar. Yani o baskılarda, o sıkıntılarda sadece Allah'a yönelir. Yardımı yalnız ondan isterler. Şimdi öyle bir imtihan yapar ki Allah sizi, orada hemen kıvırabilirsiniz sağa sola. Ne yapayım? Mecbur kaldım. Yoksa ben kendi isteğimle yapmadım falan filan diye de kendinizi rahat bir şekilde kandırabilirsiniz. فَلَوْلَا اِذِجَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا. Keşke bu ağır baskılar, aslında bizim baskımız diyor Allah-u Teala, o baskıya fırsat veren Cenab-ı Hak, Allah'ın koyduğu sistem. Çünkü siz Allah'ın kitabına uyduğunuz zaman bir sürü menfaat çevrelerinin hesaplarını bozuyorsunuz. Onlar da bozulan bu hesaplardan dolayı baskı yapmış oluyorlar. Bu da imtihanın bir gereği oluyor. Yani işin tabiatının gereği oluyor. Bu baskılar geldiği zaman tadarruda bulunsalardı, yalnız Allah'a yalvarsalardı, yani şeyi aklınıza getirin, yani o dananın, ineğin memesinden başka alacağı hiçbir şey yok. Sırf onu düşünerek onaya yönelmesi Sen de İyyâke nestaîn diyen bir adamsın. Ya Rabbi yalnız yalnız yardım yalnız senden isteriz diyorsan, başına gelen her olayda Allah'a yalvaracaksın. Tabii ki vazifeni yapacaksın. Yani çok iyi biliyorsunuz ki dua tek başına iş görmez. Duadan neticeyi alabilmek için ne yapmak lazım? Gereğini yapmak lazım. Yani şeyde Bakara suresinin 201. ve 202. ayetlerinde Allah-u Teala bu konuyu bize açıklıyor. İnsanları ikiye ayırıyor. Diyor ki ve minen nasi men yekulu rabbena atina, ha 200. 200, 201, 202'ymiş. Ve minen nasi men yekulu rabbena atina fid dünya. Bazı insanlar Allah'a yalvarır. Ya Rabbi bana dünyada ver. Yani iyi bir evim olsun, arabam olsun, çok iyi bir işim olsun, daha şu olsun. Hep dünyada ister. Çünkü herkes bilir ki esas yetki sahibi Allah-u Teala'dır. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur yeryüzünde. Her insan ondan ister. Kimisi böyledir. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ Onun ahiretle ilgili herhangi bir talebi olmadığı için orayla ilgili alacağı herhangi bir şey de yoktur. Oradan bir payı yok onun. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Onlardan bir kısmı da şöyle der. Ya Rabbimiz bize bu dünyada güzellik ver. Ve fil ahireti hasene, ahirette de güzellik ver. Ve kine azabenler, bizi o ateşin azabından koru. Biz bunu her gün namazlarımızda okuruz değil mi? Peki bu güzel bir dua ama öbürü de dua. Dünyalık isteyen de hem dünya hem ahireti isteyen de ne olacak? Bu şu son cümleye çok dikkat edin, son ayete. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Bunların her birinin kazançlarından bir payı vardır. Yani bu duayla olmaz. Gereğini yapacaksın. Allah ondan sonra verecek. Ben dua ettim oldu de. Dua et. Elbette dua edeceksin. Dua etmen Allah'tan istemen demektir. İşte bu tadarrudur. Ama gereğini de yapacaksın. Sadece duayla olmaz yani. Vallahu seri'ul hesab. Allah hesabı çok çabuk görür. Evet, şimdi tekrar aynı ayete gelelim şeye. En'am suresi 43. ayet. Felevla izca'ehum ba'suna. Onlara o ağır baskılarımız, onlara ağır baskılarımız geldiği zaman, ağır baskılarımız demesinin sebebi Allah'ın koyduğu nizam gereği. Çünkü insanların sistemini çökertiyorsunuz. Bundan dolayı insanlar ister istemez sizi engellemeye çalışıyor ve baskılar yapıyorlar. Arkasından bir takım maddi sıkıntılar devreye giriyor. Ona da darra deniyor. O zaman tadarra'u, tadarruda bulunsalardı, yalnız Allah'tan isteselerdi. Velakin kaset kulubum, ama kalpleri katılaştı. Yani Cenab-ı Hak'tan isteme yerine başka tarafa kaydılar. Ve zeyyene lehumuş şeytanu ma kanu ya'melun, yapmakta olduğumuz şeyi, oldukları şeyi şeytan onlara güzel gösterdi. Güzel gösterdi çünkü başka yerlerden destek gördü ve o destek gördüğü tarafa gitti. Felemma nesu ma zukkiru bih, kendilerine verilen bu bilgileri unuttular. Yani İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Bunu lafla söylemek çok kolaydır. Kulluğu yalnız sana yapar, yardım yalnız senden isterim demek kolay da, başınıza sıkıntı geldiği zaman yalnız ona yönelebilmek çok ciddi bir şekilde Allah'a güvenmeyi gerektirir. Güvenmiyorsanız yalpalar yaparsınız. Yalpa yaptığın zaman küt diye düşersin aşağıya. Onun için diyor ki bu unuttukları zaman fetahne aleyhime bâbe kulli şey, önlerine her şeyin kapılarını açarız. Her şeyin kapılarını açarız. Her şeyin kapılarını açtığı zaman ne olur? Bakarsın ki işler yürüyor, şey tıkırında. Vay be, demek ki Allah beni seviyormuş. Hem Allah'ın yolundan ayrılacaksın, hem de Allah seni sevecek, ha? Olur mu öyle şey? Ondan sonra evet. Hatta idâ ferihu şımardıkları zaman. Bir noktadan sonra başlıyor, bakıyorsunuz şımarmaya başlıyor. Ben neymişim be ya? Demeye başlıyor. Demek ki Allah bizi seviyor ki böyle bu kadar destek veriyor. Bu kadar önümüzü açıyor falan. Bima utu verilen şeyler sebebiyle çok böyle şey yaptılar, tam şımarırlar. Ahadnahum ba'teten, hiç beklemedikleri bir anda onları yakalarız. Bakarsın ki küt diye aşağı düşmüşler. Ve idahum mublisun, bir de bakarsınız ki bütün ümitleri bitmiş. Fekutia dâbirul kavmillezîne zalemû, bu yapan toplumun da kökü kesilir. Bu yanlış yapan, bu yanlışı yapan toplumun kökü kesilir. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hamd, her şeyi güzel ve düzgün yapmak, alemlerin Rabbi olan Allah'a hastır. Evet. Şimdi bu şey de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz durumunu, Mekke'de son derece saygın bir konumdaydı. Herkes güveniyordu. Gayet iyi. Ama ne zaman ki onları Allah'ın yoluna çağırdı. Halbuki Mekkeliler kendilerini İbrahim'in çocukları olarak biliyorlar ve bundan dolayı da çok övünüyorlardı, değil mi? Millete ebiyekum İbrahim diyor Allah. Babanız İbrahim'in dini. Babanız dediği Mekkeliler. Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlar. Ve bunlar çevrenin en dindar insanları olarak biliniyor. Herkes oraya hac için, umre için geliyor. Peki, güzel. Ama şu var, yani bu menfaat çevreleri sık sık şeyi bozarlar. Yani dini hemen kendilerine uydurmayı çok iyi becerirler. Çok iyi. Çünkü o kadar zor bir imtihan ki herkes kazanamaz bu imtihanı gerçekten. Çünkü şey, Allah'ın emrini her zaman birinci sırada tutacaksın. Senin bütün menfaatlerini onu da ikinci sıraya alacaksın. Bu kolay bir şey değil. Sadece bunu konuşmak kolaydır. Onu başlayınca Resulullah'a karşı tavırlar değişti, değişti, değişti. En sonunda müthiş baskılar yapmaya başladılar bunlara. Çünkü Mekke'de düzen bozulmaya başladı. Sistem bozulmaya başladı. Şimdi doğrulara karşı çıkmak çok zordur. Önce insan kendisiyle şey yapar, çatışır. Karşı taraf haklı. Ama olmuyor ki kardeşim. Sistem şey yapmıyor, bizim sistem bozuluyor. Böyle yaparsak ne olacak? İşte mesela Mekkeliler bunu söylüyorlardı. Tamam, sen dediğin doğru. Doğru, ama o doğruları yapsak ne olur? Kaç, 57. ayet miydi? Sen
57 olsun.
47'yi şey yapmışsın. İşte, ha, bu tarafta, tamam. Şimdi burada Mekkeliler şöyle diyorlar. Ve kâlu innettebi'ul huda ma'ak. Ya tamam, güzel de biz seninle beraber bu doğru yola uyarsak, seninle beraber bu hidayete uyarsak, yani bu rehbere uyarsak, Kur'an-ı Kerim'e uyarsak, bak Kur'an'a rehber diyorlar, doğru olduğunda şüpheleri de yok. Buna uyarsak ne olur? Nutakattaf min ardina. Vallahi bizi buradan atarlar ya. Bizi burada kimse yaşatmaz. Görüyor musun? Bak, sen dediğini yaparsan ben işimi gücümü kaybederim. Vay be. Yani tamam güzel ama ben kredisiz nasıl iş yapacağım? Diyenler hep dolu değil mi etrafta? Öyle diyorlar Resulullah'a. Bu Kasas suresinin 57. ayetinde. Evelem nümekkin lehum haramen aminen. Onlara bu güvenli haremi bir mekan, bir ülke, bir yaşayacakları yer yapmadık mı? Yücba ileyhi temerat külli şey. Bütün ürünler halk tarafından toplanıp buraya getiriliyor. Bugün de gitseniz hiçbir yerde bulamayacağınız şeyi Mekke'de bulursunuz. Evet. Semerat kulli şeyin rızkan milledünne velakinne ekferahum la ya'lemun. Yani katımızdan bir rızık olarak oraya toplanıyor ama onların çoğusu bunu bilmiyorlar. Zannediyorlar kendilerinden kaynaklanıyor. Allah burayı böyle bir yer yapmış. İşte diyorlar tamam biz sana uyarsak şöyle yani ben istemez miyim öyle olmayı? Tabii ki isterim ama işte ama dersiniz. İşte herkesin karşısında bu ama diyeceği durumlar kesinlikle olur. Yani bunu hiç unutmayalım. Mutlaka olacaktır. Çünkü imtihanı Allah yapıyor. Bu şekilde yapıyor. Bir takım baskılarla, bir takım sıkıntılarla mutlaka yüz yüze geleceksiniz. Durum ve şartlar ne olursa olsun tadarruda bulunacaksınız. Yani yalnız Allah'tan isteyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın yardımına tamamen kendimizi odaklayacağız. Ve Allah ne diyorsa o şekilde bir davranış göstereceğiz ki imtihanı kazanmış olalım. Mesela Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlara yapılan o kadar büyük baskılar olmuştu ki orada biliyorsunuz yaşayamadılar. İşte gittiler Sudan tarafına. Ondan sonra zaten bir şey yaptılar. Onlara karşı büyük bir boykot uygulandı. Yani Mekke ile Mina arasında Şiib-i Ebi Talip denen bir bölgede yaşamak zorunda bırakıldılar. Daha sonra da Mekke'yi tamamen bırakıp Medine'ye göç etmek zorunda kaldılar. Yani şimdi bunu anlatırken çok kolay gibi gözüküyor. Herhalde bir düşünün bakalım. Evinizi bırakacaksınız. İşinizi, bazen eşinizi, çoluğunu, çocuğunuzu da bırakmak durumunda olabilirsiniz. Tek sebep Allah rızası için Allah'ın emrine uymanız. Başka bir suçunuz yok. Bunun için ülkenizi terk ediyorsunuz. İşte bağlılığın doruk noktası bu. Ama arkasından Allah ne yaptı bunlara? Müthiş bir imkan verdi. Gittiler Medine'ye hakim oldular. Geldi, geriye döndü Mekke'ye hakim oldular. Bir müddet sonra Arap Yarımadası'na hakim oldular. Yani kazancı inanılmaz derecede yüksek olan bir şey oldu. Evet hocam şu Şibe bir Talip'te olanları bir anlatırsanız şu isterseniz bir şey yapın. Şu mikrofonu.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hocamın anlattığı üzere Mekkeliler özellikle önde varlık gösterenler Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi ve benzerleri baskılarını alabildiğine yürüttüler. Birçok sıkıntılar meydana geldi Müslümanlar üzerinde. İşte Yasir ailesini görüyoruz. Habbab bin Eret'i görüyoruz. Bilal-i Habeşi'yi görüyoruz. Bütün bunlar baskı ve zulüm altında. Ama özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu davayı bırakması noktasında amcası Ebu Talib'in de özellikle bulunduğu bir bölge var ki orada su da maalesef pek bulunamıyor.
O bölgede ben su bilmiyorum yani orada
olarak.
Su ama
Bu
belki
sıkıntıdan
kuyu
dolayı
olabilir, görmemiş olabilir
belli bir abluk altına, çember altına alıyorlar. Hatta öncesinde işte ileri gelenler amcası Ebu Talib'e gidiyorlar. İşte bu falancanın oğlu bunu bir sana verelim. Sen de Muhammed'i bize ver, biz onu öldürelim. Onun yerine sana bir evlat verelim. Resulullah sellem amcası bunu anlattığı zaman şu olayı Vallahi ya ammi lev vada'u şemse fi yemini vel kamera fi yesari ma teraktu haza. Amcacığım, Allah'a and olsun ki eğer onlar güneşi elime, sağ elime, sol, ayı sol elime getirseler, ya bu dava egemen olur ya ben şey yapayım. Hatta ağlıyor Resulullah sellem. Ağlamaklı bir halde, gel kardeşim oğlu, gel diyor. Ben seni bırakacak değilim diyor. Ve dolayısıyla o mahalle içerisine inanan bütün Müslümanlar hemen hemen o bölgeye gidiyor. Orada Ebu Talip inanmamıştır ama netice itibariyle Mekke'nin ileri gelen müşrikleri onun sözünden çıkamıyorlar pek. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Hatice annemizle evlenmiş. O da diyor ki ben bu mal varlığını bunun için diyor hazırladım diyor. İki Resulullah'tan önce iki eşle evlenmiş. İkisi ölmüş. Onlardan büyük bir servet kalmış. Ya Resulullah buyurun bu servet işte bugün içindir diyor.
Bir cümle burada ben müdahale edeyim. Müsaade eder misiniz? Bakın bir servet kaldı dedi ya. Bu çok önemli bir şey. Biz de Mekke toplumunu öyle bir şekilde anlatırlar ki dünyanın en kötü toplumu. Halbuki öyle değil. Bakın Kur'an-ı Kerim'de de Mekkeli hanımların eşlerine mirasçı olduğu, eşlerin de onlara mirasçı olacağına dair ifadeler vardır. Bak ne söyledi? Eşlerinden miras kalmış. Yok efendim kadına miras vermezlermiş.
Ki bu cahiliye dönemi.
Cahiliye dönemi. Ya o cahiliye dönemi dememizin sebebi onları kötü olduğu için bak toplu, çevrenin en örnek şeyi topluluğu orası. Kureyş suresi var. Zaten İsmail Aleyhisselam'ın şeyi dindarlıklarıyla tanınıyorlar. Etrafta büyük saygı duyuluyor. Ama şu var. Hani yeni iktidarlar geldiler mi kendinden öncekilerini öyle anlatırlar ki ne kadar yanlışlık varsa onlara. Bizde de maalesef bu dini öyle bir hale getirmişlerdir ki oho hele siz orayı görseydiniz diye orayı kötüleyerek kendilerini temize çıkarmaya çalışmışlardır. Abbasiler döneminde kadını tamamen değersizleştirdikleri için bir de bir Mekke'yi görseydiniz diyerek şey uydurmuşlardı. Bak duydunuz mu? Bak herkes çok rahat der. Resulullah'ın eşi Hatice çok zengindi. Nereden buldu peki kadına değer vermiyorlarsa? Resulullah Mekke'yi fethettikten sonra Safa Tepesi'nde kadınlarla görüşmedi mi? Hem de üst sosyeteyle. Onların tavırları ne kadar ciddi böyle şeydir. Kadına değer vermeyen bir toplumda onlar çıkacak da oraya gelmiş olan oraya hakim olmuş olan bir kişinin karşısında dimdik konuşacaklar.
Bu yarın karşısın.
Evet.
Herkes kök söktürüyor o dönemde.
Tabii.
Bu manada bir.
Tabii. Kadın. Yani kendi yanlışlarını Mekke'ye fatura ederek kendilerini doğru göstermeye çalışan maalesef yanlış bir şey var. Bu vesileyle ben bunu da dikkatlerinize sunmuş oldum. Hocam
gibi,
buyurun.
Hocam buyurduğu gibi Hazreti Hatice kalan o servetle bizatihi ticaret yapıyor. Resulullah Aleyhisselam ile evlendiği zaman o kervana bizatihi Resulullah'ı görevlendiriyor. Böyle bir kadın. O bütün mal varlığını bu şey için veriyor. 3 sene muhasara devam ediyor.
Müslümanlar için veriyor değil mi?
Tabii.
O kadar.
Tabii. Ve bu mal varlığını ortaya koyuyor. Mal bitiyor. Müslümanlar ağaç kabuklarını kemirerek ancak şeylerini ihtiyaçlarını zorla giderebiliyorlar.
Yani şimdi Hazreti Hatice'nin fedakarlığını düşünebiliyor musunuz? Bütün mal varlığını oraya veriyor. Ve Müslümanlar için ne kadar büyük bir imtihan değil mi? Evet.
Dolayısıyla ama artık 3. senenin sonunda gelen tepkilerde de halktan da gelen tepkiler, bunda bizim akrabalarımız var, kızlarımız var, çocuklarımızın evli olduğu kişiler var. Bunlar bizim ailemiz. Neden bunları aç bırakalım diye tepki gösteriyorlar. Ve neticede 3 senenin sonunda bu kalkıyor. Kalkıyor ama iki önemli olay oluyor. Ebu Talip vefat ediyor. Ki buna senetül hüzün, üzüntü yılı diyorlar. Aradan 15 gün sonra veya birkaç gün sonra Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice annemiz vefat ediyor. Ve dolayısıyla bu defa neredeyse adeta Resulullah himayesiz kaldığı gibi böyle bir noktaya geliyor. Çünkü tam fırsat bu an diyorlar müşrikler. Tam saldırma anı bu zaman. İşte bu sırada Resulullah sellem bu defa bir Taif seyahati yapıyor hocam. Taif'e gidiyor. Hem davet edeyim, kim bu davaya sahip çıkar diye. Taif'in önde gelen liderleriyle görüşüyor. Önce kabul etmek gibi bir hava sergiliyorlar. Peki sen öldükten sonra bu miras kime kalacak? Bu makama kim oturacak? Davası başlıyor bu defa. Hayır diyor, bu miras öyle gelen bir şey değildir. Bu Allah'ın bizatihi seçmesidir. Cenab-ı Hakk'ın tercihidir. Onun için siz bu davaya sahiplenirseniz Allah da ona göre size hem bu dünyada hem ahirette, ki hocam cevaptı, her türlü imkanı, hani başınızın üstünden, ayaklarının altından her türlü rızkı ve imkanı verir. Bunu kabullenmediklerinden dolayı bir defa çocukları ve ayak takımlarını yola dizerek Resulullah'ı Taif'ten kovuyorlar. Çıkarıyorlar. Hatta mübarek ayakları kan revanşede oluyor. Taşlıyorlar. Yanı başında bulunan kölesi Zeyd vardır. Ki oğlu olarak. Sağdan gelen taşa süper oluyor. Bu defa soldan geliyor. Ona süper oluyor. Öbür tarafa geliyor ki o kan revan içerisinde kalıyor. Nihayet Ninova, Irak'ın Ninova şehri yakınlarında, Hazreti Yunus'un bulunduğu o bölgede birisi orada, Taif bölgesinde birkaç kişinin hurmalıklarını himaye ediyor. Onlar şey yapıyor. Addas isminde birisi. Nihayet oraya geldiklerinde o da biraz dinlenelim diyorlar. O bağın, hurmalıkların kenarında. Bahçe sahipleri diyorlar ki al şu hurmayı da götür, bunlar herhalde yolcu. Resulullah Aleyhisselam bu arada Addas ile konuşuyor. Kimsin, necisin, nerelisin? İşte ben Iraklıyım, Ninovalıyım. Ve diyor ki kardeşim Yunus'un memleketinden mi diyor. Sen Yunus'u nereden biliyorsun diyor. Peygamberler, Resuller birbirlerini bilirler, nebiler birbirlerini tanırlar diyor. Ve orada o haliyle tebliğ yapıyor hocam. Hatta rivayetlerde şunu görüyoruz. İşte Cebrail aleyhisselam geliyor. Ya Resulullah, Cenab-ı Hak her türlü şey serbestliği verdi. Ne istersen şu an gerekirse Taif yerle bir edilecek, dağlar şöyle olacak, böyle olacak diye birçok teklifle geliyor. Resulullah aleyhisselam dediği bir şey vardır. Bunlar bilmeyen bir toplumdur. Ben bunlardan bir şey beklemiyorum. Bunlardan doğacak olan çocukların hidayete ereceklerini ümit ediyorum diyor ve mani oluyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Mekke'ye giremiyor. Çünkü Mekke dışına çıktıktan sonra tekrar giriş olayı birisinin himayesinde olması lazım. Amcası vardı. Amcası vefat etti. Bir, iki, üç kişiye işte haber gönderiyor. Birileri diyor ki tamam, ben seni himayeme alırım ama ben sonradan Mekke'ye yerleşen biri olduğum için Mekkeliler benim himayemi kabul edemezler. Ve ben dolayısıyla seni koruyamam. Nihayet ismini şu anda hatırlayamadım. Birisi kabulleniyor. Hemen iki oğlunu gönderiyor. Gidin Resulullah'a getirin diyor. Ve kendisi de Kabe'nin önünde, kim Muhammed'e el uzatırsa karşısında beni bulacaktır diyor. Bir müşrik olduğu halde böyle bir erdemlik gösterebiliyorlar. Dolayısıyla önemli olan şey nedir? Her şeye rağmen, ama her şeye rağmen hakkı savunmak, hakkın yanında yer almak, gereğini yapmaktır. Bu konuda belki çok şeyler söylenebilir ama işte Ammar bin Yaser'in çektiği, ailesinin çektiği, develere bindirip birbirini parçaladıkları, Bilal-i Habeşi'yi kızgın taşlarla o hava içerisinde, o Mekke'nin sıcak havasında cezalandırdıkları, keza aynı zamanda bir demirci ve güzel kılıç yapan Habbab bin Eret, ki bir kadının kölesidir, onu o kızgın demirle dağılıyorlar. Bütün bunların hiçbirisi davasından vazgeçmiyor. Hani Ali Murat hocam Ankebut suresinde Rabbim şöyle buyuruyor. Elif la mim ehasiben nas en yutruk en yekulu amenna ve hum la yuftenu. Elif la mim 1 ve 3. ayetler. İnsanlar ederler mi ki onlar sadece biz iman ettik, inandık demekle bırakıverecek ve imtihana sokulmayacaklar. Bu olacak bir şey değildir diyor. Ve lekad fetennellezine min kablihim Biz onlardan önce birçoklarını denedik imtihana, imtihandan geçirdik. Fele ya'lemennallahu lezine sadaku ve le ya'lemennel kazibin. Kesinlikle Allah kim doğrudur onu bilsin, ortaya çıkarsın ve kim yalancıdır onu ortaya çıkarsın diye. Dolayısıyla hocamın özellikle vurguladığı birçok noktada hani Kur'an, Kur'an, Kur'an, eğer biz Kur'an'ın bu hükümlerine, bu ayetlerine bakacak olursak aslında bize anlatılan o yanlış siyerin de ne kadar çarpıtıldığını hocam çok rahat bir şekilde görebiliyoruz.
Sadece siyeri çarpıtsalardı keşke. Yani Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri, mealleri öyle bir acayip halde ki insan hayret ediyor yani. Nasıl yaparlar, nasıl ederler? Ama çok şükür bugün Türkiye'de bu iş ortaya çıkmaya başladı. Allah'a hamd senalar olsun. Çok ciddi manada ortaya çıkmaya başladı. İşte buradan şunu gördük. Bakın en büyük sıkıntıyı çeken Nebimiz Muhammed Aleyhisselam. Öyle şey yok yani. Diyeceksiniz ki ben tek başıma da olsam bu işi yürüteceğim. O kadar. Yani Cenab-ı Hak hepimizi böyle çok ağır imtihanlardan geçirir. Bunu baştan bilelim. Bu imtihanla karşı karşıya geldiğimiz zaman üzülmek değil, sevinmek gerekir. Demek ki önümüzde çok şeyler var. Yani ben hep öyle düşünüyorum. Zaten ayette de diyor ya فَلَقْ تَحَمَلَ عَقَبَ. Şimdi bu akabe kelimesi var. Yokuş bir şey. Şimdi siz yokuşa yukarı çıkarken ya ben daha çıkamıyorum, yoruldum falan derseniz orayı aşıp yeni ufuklara ulaşamazsınız. Ben yoruldum, bittim falan filan bu kelimeleri defterinizden tamamen sileceksiniz. Yorulmak yok, bitmek yok. Yola devam.
Hocam affedersiniz. Burada sizin vücudu teyiden Bakara 214'te Rabbim buyuruyor ki اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden önceki geçenlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden siz cennete gireceğiniz mi zannediyorsunuz? Lihat diyor ki مَسَّتُمُ الْبَأْسَوْ. Onlara sıkıntı, zarar geldi ve zülzülü. O kadar sarsıldılar, o kadar sarsıldılar ki işte bu noktaya çok dikkat çekmek. Hatta يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا. Resul ve iman edenler dediler ki meta Resulullah, ya Rabbi artık bizim takatımız kalmadı.
Ne zaman yardımın gelecek?
Ne zaman yardım? Biz bu noktaya gelmedikçe o zaman o akabede biz yorulduk kalalım demek yok. Ta ki meta Resulullah.
Sarp yokuş böyle yani o geçitler var ya işte oraları akabe der Araplar. Yani orada sabırlı olmak lazım. Sonuna kadar asla geriye şey yapmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Nefesim kesildi, gidemiyorum, dizlerim hayır yok, yürüyeceksin kardeşim. Sürüne sürüne git ama git, durma. Evet, şimdi demek ki bu başarı böyle, bir de şimdi ayetlere devam edelim. Mesela siz yolunuza devam ettiğiniz zaman, o sarp yokuşu açtığınız zaman arkanızda müthiş bağlar, bahçeleri olan bir, geniş bir alan çıkacak önünüze. Fakat o sarp yokuşta dayanamayıp geri dönenler de bazı menfaatlerle karşı karşıya gelecekler. Bir çeşit paralel menfaat gibi. Ama bunlar tam işi kazandık dedikleri an kaybedecekler. Ama öbürü hiçbir zaman kaybetmeyecek. Mesela işte Resulullah'ı tam yakaladık dedikleri zaman kaybetmişlerdi şeyde. Mekke'den Medine'ye hicret ederken. Dolayısıyla şeyler burada yani bu imtihanlardan geçmemiz gerekiyor. Çünkü Allahü Teala bu şekilde imtihan ediyor. O 46. ayeti okuyalım burada. Allahü Teala diyor ki yani bize bizim dikkatlerimizi çekiyor. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَدَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارُكُمْ. Biraz düşünün bakalım. Allah sizin dinleme kabiliyetinizi alsa, işitme değil, dinleme. Ben şimdi size anlatıyorum, dinliyorsunuz değil mi? Bir meseleyi şey yapıyorsunuz. İşitme, hayvanlar da işte ya ben işitiyorum ama ne dediğini anlamıyorum dersiniz değil mi? Oradan sesler geliyor ama ne diyor anlayamıyorum. İşte dinleme ne dediğini anlamak demektir karşı tarafın. Sizin dinleme kabiliyetinizi Allah alsa elinizden. Ve absarekum basiretinizi alsa. Görme değil, basar. Yani ilerisini görebilme. Bir takım şeyleri anlayabilme, yorumlayabilme. Ve hatem ala gulubikum. Ve kalplerinizi de mühürlese. O şey değil. Bu kan dolaşımına sebep olan kalp değil. Ruhun kalbi. Yani olayları doğru bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Aklınızla birlikte duygularınızı, aklınızın emrine vererek doğru sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Ama o kabiliyetinizi elinizden almış olsa Allah, men ilahun gayrullahi ye'tikum bih. Allah'ın dışında hangi ilah var ki size bunları getirsin? Yani yeryüzünde kime sorarsanız sorun, bunu verecek başkası var mı? Allah'tan başkası olmazdır. Peki bu böyleyse, unudur keyfe nusarriful ayet. Bak bakalım diyor, ayetleri nasıl böyle değişik şekillerde ortaya koyuyoruz. Sümmehum yastifun. Sonra bunlar yüz çeviriyorlar. Ya hepiniz biliyorsunuz Allah'ın bu kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu. Niye Allah'a güvenmiyor da başkalarından medet umuyorsunuz? Kul eraytekum. De ki sen kendine ve çevrene baktın mı? Sen şöyle çevrene bir bak. İn etâkum azâbullâhi bâteten. Allah'ın azabı bir böyle aniden gelse. Ev cehreten. Ya da böyle göz göre göre gelse. Hiç beklemediğiniz anda bakıyor mesela, bakıyorsunuz ki rahat yatağınıza yatarken bir deprem oluyor. Ya da bakıyorsunuz bir yerden göz göre göre bir toprak kayması oluyor. Kaçabilirsin. Geliyor. Kaçmaya da çalışıyorsun falan. Peki bu durumda اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدُعُونَ. Bakayım öyle miydi? هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. Helak edilenler zalim topluluklardan başkası mıdır? Yani böyle yanlışlar içerisinde olan toplumlardan başkası helak edilir mi? Mesela şeye bakın. Az önce hocamızın anlattığı Mekke toplumuna bakın. Helak olmak demek illa ölmek manasına değil yani. Etkisizleşmek manasındadır. Bugün teröristlerle ilgili etkisizleştirildi kelimesini ölenler için de kullanıyorlar. Teslim olanlar için de ki doğru kullanılıyor. Yani kelimenin kullanımı doğru. Şimdi Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'ı Medine'ye gönderdiler. Yani oradan öldürmeye karar verdiler de başaramadılar. Birçok Müslüman gitti. Peki bunlar yanlış içerisinde olduklarını çok iyi biliyorlardı. Biraz sonraki ayetten de onu göreceğiz. Sonra Medine'ye giderek Bedir'de onları yok etmek istediler. O olmadı Uhud'da yok etmek istediler. O olmadı Hendek'te yok etmek istediler. Peki sonunda yok olan kim oldu? Bakın Resulullah'tan beri Mekke kimin elinde kabul edilir bütün dünyada? Müslümanların elinde değil mi? Hani nerede kaldınız? İşte helak oldu gittiler. Etkisizleştiler. Medine, nerede o Yahudi kabileleri? Arap Yarımadası, hatta o Müslümanların gittiği, o Ömer radıyallahu anh zamanında Müslümanların gittiği her yer bugün İslam ülkesi sayılıyor bütün dünyada. Oradaki Müslümanların kalitesi ayrı bir konu. Yani hakimiyetinizi kaybettiniz. Şimdi mesela bugün İstanbul'u İslam ülkesi olmaktan çıkarmak için nasıl uğraştıklarını görüyorsunuz. Bu Yeni Zelanda'da çok organize bir hareket yapıldı biliyorsunuz.
Netanyahu Konstantiniyye diyor. Netanyahu Konstantiniyye diye tweet atıyor.
Öyle mi? Evet. Yani yaparlar. Yani. Şimdi aslında bunlar, bu Yahudi, geçen de derste söylemiştim, Yahudi ve Hristiyanlar çok çok iyi biliyorlar ki Müslümanlar Kur'an'a sarılırlarsa biz tamamen bittik. Bunu çok iyi biliyorlar. Öbürleri zaten birçoğu olup bitenin farkında değil. Ben Yahudiyim diyen, ben Hristiyan diyen çoğusu kendi kitabından haberdar olmadığı için onlar bilmiyorlar. Şimdi inşallah Kur'an-ı Kerim'e iyice sıkı sarılırız. Ama tekrar ediyorum, bu sıkıntılar mutlaka olacaktır. Bunu asla göz ardı etmeyelim. Cenab-ı Hakk'a tam güvenme mecburiyetindeyiz. Allah'a güvenmeyip de başka kime güveneceksin? Şimdi burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz elçileri müjdeleyen ve uyaran kişiler olarak göndeririz. İşte bugün Kur'an-ı Kerim birçok konularda bizi uyarıyor. İşte şu anda da uyarılarını dinliyoruz. Ve müjdeler veriyor. Bakın bu sıkıntıları çekeceksiniz ama önünüz son derece açık. Biz de şimdi bu sıkıntıları bir takım sıkıntılar içerisinde elbette ki olacağız. Gayet normal. Sıkıntılar içine girmezsen kork. O zaman ufkun öylesine açılacak ki hayal edemeyeceğin şeyler olacak. İşte Muhammed Aleyhisselam dünyanın en becerikli iş adamı olsaydı vefat edene kadar en fazla Mekke'den belki bir sokağın sahibi olurdu ya da bir mahallenin sahibi o kadar. Ama vefat ettiği zaman Türkiye'nin dört katına yakın bir bölgenin hakimi oldu yani. Hakimiyet de gönüllere hakimiyet. Zaten asıl hakimiyet odur, öbürü önemli değil. Bugün de öyle, gönüllere hakimiyet devam ediyor. Evet. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ Kim o Resul'ün gösterdiğine inanır ve güvenir. Güvenmenizi fiilinizle gösterir. Amenna ben inanmıyorum, elbette ki inanıyorum. Bunu Firavun da söyler. Lafla değil, fiilen. Göstermen lazım. وَأَصْلَحَ kendisini düzeltecek. Kim inanır, güvenir ve kendisini düzeltirse فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسِنُ Bunların üzerine ne bir korku olur ne de üzüntü. Hiçbir şey olmaz. Umurunda bile olmaz. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İşte bu Mekkelilerin ve bugün İslam'a karşı çıkanların bile bile karşı çıkanların özelliği ayetlerimiz karşısında yalan söyleyip duran. Bakın kafir kelimesini burada kullanmadı. Zaten bütün kafirler yalancıdır. Niye? Çünkü içinden gayet iyi bilir ki söylenen doğru. Ama hesabına gelmez. Hesabına gelmediği mi üstünü örter. Yani üstünü ister örsün ister örtmesin. Yalan söylüyor. İşin temeli yalancılıktır. Ayetlerimizi karşısında yalan söyleyenler يَمَسُّهُمُ الْعَذَابِ O azap onlara dokunar. Onları yakalar. بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ Fasıklıkları karşısında. Evet şimdi bu şeylerde yani bu yola girdiğiniz zaman bu yolda asla dünyalık hedefi olmaması lazım. Mevki ve makam olmaması lazım. Etrafımda şu kadar insan olsun. İşte şöyle bir makamım olsun, şöyle bir mevkim olsun. Burada bu yoldan şu kadar para kazanırım, şu kadar insanlar. Hayır. Allah rızasına odaklanacağız. Ondan sonra Cenab-ı Hak bir kere sizi öylesine, içinizi öylesine bir rahatlatır ki bak burada ne dedi? فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Üzerlerine hiçbir korku olmaz. Ya benim Rabbim Allah. Ne demek benim Rabbim? Benim sahibim demek değil mi? Ben sahipsiz değilim ki korkayım. Sonra benim sahibim öyle biri ki her şeyin sahibi. Her zaman var, her yerde var. Gece var, gündüz var. Her saniye her yerde var ve her şeye gücü yetiyor. Böyle buna güveniyorsan sen de korku diye bir şey olur mu? Başkası korkar. Değil mi? Şimdi ne diyor? Üzerlerine ne korku olur ne de üzüntü çekerler. O başlarına gelen olaylar onlara zevk verir, üzüntü vermez. Siz şey yaparsınız, yani ona onu üzeceksiniz, onu baskı altında şunu bu falan filan düşünürsünüz ama asla. Asla olmaz. Şimdi burada hatıralarımı anlatıyorum ama aslında hoşuma da gitmiyor ama yine de anlatayım. Şimdi şeyde bu İstanbul Üniversitesi'ne girmek için müracaat ettim. Sakalını kessin, ondan sonra alırız falan dediler. Bir gün baktım ki Yaşar Nuri Bey çağırdı beni. O dekan. Dedim herhalde sakalını kes diyecek. Çünkü hep öyle söylüyorlar. Gittim ki son derece böyle sinirli şey etmiş, yani oturuyor ama şey kendinde değil yani. İçeri girdim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şimdi doktoradan arkadaşım benim o şeyde, eski arkadaşım. Dedi ki hoca bunlar senden ne istiyor? Ne oldu? Yok sakalını kesecekmişsin. Bir kılını kesersen sana hakkımı helal etmem dedi. Hiç kimse inanmaz. Ha dedim ben zannettim ki sen bana diyeceksin ki sakalını kes. Hakikaten sakalı kesmiyorum üniversitede gelmiyorum demek için gittim. Bak şimdi Allah nasıl yardım ediyor görüyor musunuz? Evet amin. Allah rahmet eylesin. Şeyde sonra aradan tabii uzunca süre geçti. Bir doçentiz, profesör yapmıyorlar bir türlü. Bir gün üniversite yönetiminden birisi dedi ki şimdi ikide bir yazı geliyor üniversite yönetiminden. 28 Şubat dönemi. İşte şey fakülte sekreteri getiriyor. Bak hoca bu sana gelmiş. İşte sakalın kesilmesi isteniyor. Atıyorum. Ben böyle yazıların muhatabı değilim diyorum. Sonra bir gün yönetimden birisi dedi ki bak sakalını kesmezsen senin profesör olamazsın. Dedim ki ya tamam. Benim profesör olmak istediğimi hiç hissettiniz mi? Benden böyle bir şey duydu, şey yaptınız mı dedim. Böyle söyle ağzından çıkan böyle bir şey yok da hani profesör olmak istiyor diye hissettiğiniz bir tavrım oldu mu dedim. Yok dediler. Dedim ben şimdi sakalımı kessem üniversite yönetimi benden memnun mu olacak? Yok. Ulan kesmiyorum profesör de olmuyorum var mı diyeceğim. Sonunda Kemal Alemdaroğlu fakülteye telefon açıyor, müracaat etsin diye. Ettik. Üniversite yönetim kurulunda diyorlar ki sakalını kestin. O da imzalayın, imzalayın diyor. Şimdi bakın bu hakikaten siz Cenab-ı Hakk'ın rızasına odaklandığınız zaman hiç umur, hakikaten benim hiç aklımın köşesinden bile geçmemiştir profesör olmak. Hiç. Ne olacak sanki? Yani Cenab-ı Hak bana profesörsün diye mi soracak? Ne olur yani profesör olsam ne olur, olmasam ne olur? Önemli olan Allah'a kul olmaktır. Onların hepsi aldatıcı şeylerdir. İşte zenginim, malım var, makamım var. Tamam. Peki yarın daha sonra ne olacak? Allah'ın huzurunda ne yapacaksın değil mi? Asıl mesele o. Onun için bunlara çok derece dikkat etmemiz lazım. Ve şu son ayet üzerinde de çok dikkatle duralım. Bakın ayetlerimiz karşısında yalan söyleyip duran. Mesela orada o zaman yani çok hocam da çok iyi hatırlar. Mevcut yönetime şey olabilmek için yaranabilmek için ne haller, halden hale giren ne kadar insanlar vardı yani. Onların karşısında farklı, öbür tarafının karşısında farklı. Ne oldu? Hepsi geçti gittiler. Ama Cenab-ı Hakk'a güvenirseniz, sizin kalbinize hakim olan o. Sizin içiniz öyle bir rahatlık verir, öyle bir huzur verir ki, dünyanın hiçbir malı, mülkü, hiçbir şeyi onunla kıyas kabul etmez. Sonra her yerde Allah varsa, her şeye o hakimse, ben Allah'a güveniyorsam dünya benden daha güçlü birisi olur mu? Allah yardımcımız olsun. Evet, vakfımız tarafından yayınlanan yeni bir kitabımız var. Kur'an'dan mesajlar, Kur'an'dan hayata diye. Bunu Fransa sistemimizin yöneticisi olan Hişam El-Abid kardeşimiz yazdı. Bu kardeşimiz aslan Suriyelidir. Ama buraya geldi. Türkçeyi öğrendi. Gayet de güzel bir Türkçeyle de bunu yazdı. Tabii Fransızcası da gayet iyi. Ama esas olan burada bunun içeriğidir. Kur'an-ı Kerim'den gerçekten herkesi ilgilendiren konuları seçmiş, çok kısa, özlü başlıklarla yazmış, bir araya getirmiş, tavsiye edilecek bir kitap ortaya çıkmış. Daha yeni basıldı. Ben de bunu herkese tavsiye ederim.